Ayrım 23, Kurtuluş Projesi, End Where, sayfa 246. 13. Bölüm. Bay Easton, üzerimin aranması gerektiğini düşünmüyorum, dedi Strat.
Bence gerekiyor, dedi başgardiyan. Yoğun Yeni Zelanda aksanı dostane geliyordu kulağa, ancak sert bir tınıya da sahipti. Bu adam kariyerini insanların aşırılıklarına müsaade etmeyerek geçirmişti.
Bizim muafiyetimiz...
Durun, dedi Easton, kimse üzeri aranmadan ne pareye girebilir ne de pareden çıkabilir.
Buraları nedense pare dedikleri Auckland hapishanesi Yeni Zelanda'nın tek maksimum güvenlik hapishanesiydi. Hapishanenin tek girişi güvenlik kamerası ile ziyaretçilerin üzerini tarayan minik tarayıcılarla kaynıyordu. Gardiyanlar bile içeri girerken bu tarayıcılardan geçmek zorundaydı. Patronlarımız anlaşmazlıklarını gidermeye çalışırken Easton'un asistanıyla ben kenarda bekledik. Göz göze geldik ve aynı anda omuz silktik. İnatçı patronları olan insanlardan oluşan küçük bir kardeşlik.
Şok tabancamı burada bırakacak değilim. İsterseniz başbakanınızı arayabilirim, dedi Strat.
Olur, dedi Easton. O da benim size şu anda söylediklerimi söyleyecektir. O hayvanların yanına bir silah sokulmasına müsaade etmeyiz. Benim gardiyanlarımın bile copları var. Yetkinizin farkındayım ama onun da bir sınırı var. Bu bir büyü değil.
Bay E...
Fener, dedi Easton elini uzatarak. Asistanı küçük bir fener uzattı. Baş parmağıyla feneri açtı. ''Lütfen ağzınızı kocaman açın Bayan Strat. Kaçak eşya için ağzınızı kontrol etmem gerekiyor.''
''Hoppala, işler iyice kızışmadan araya girdim. Önce beni kontrol edebilirsiniz. Ağzımı kocaman açtım. Easton ışığı ağzıma tutup bir sağına bir soluna bakındı. Temizsiniz.''
Strat ise ters ters adama bakıyordu. Adam feneri hazırda tutuyordu. Arzu ederseniz buraya kadın bir gardiyan çağırıp çok daha derinlikli bir arama isteyebilirim.
Birkaç saniye boyunca Strat bir şey yapmadı, sonra şok tabancasını kılıfından çekip teslim etti.
Yorgundu herhalde. Daha önce bir güç gösterisi sırasında geri bastığını görmemiştim. Gerçi gereksiz silik yarıştırdığını da görmemiştim. Yetkisi genişti ve gerektiğinde güç gösterisinde bulunmaktan geri kalmazdı. Ama ortada basit bir çözüm varken gereksiz tartışmalara giren biri değildi genelde.
Çok geçmeden gardiyanlar Strat'la beni hapishanenin soğuk gri duvarları arasından geçiriyordu.
''Bugün hey heylerin niye üstünde senin?'' dedim.
''Kendi küçük krallıklarını kuran küçük diktatörlerden hiç haz etmem.'' dedi. ''Tepeme attırıyorlar.''
''Arada sırada biraz taviz verebilirsin.''
''Benim sabrım, dünyanın da zamanı kalmadı.''
''Parmağımı kaldırdım. Hayır, hayır, hayır. Ne zaman huysuzluk yapsan dünyayı kurtarıyorum. Ben kartını oynayamazsın.''
Bunu bir düşündü. ''Tamam, tamam, haklı olabilirsin.''
Maksimum güvenlik ünitesiyle son bulan uzun koridor boyunca gardiyanları takip ettik.
Maksimum güvenlik sanki biraz abartı, dedi.
7 kişi öldü diye hatırlattım ona, onun yüzünden.
Kazaydı.
Cezayı ihmaldi, hak ettiği cezayı aldı.
Gardiyanlar bize bir köşeyi döndürdü, onları takip ettik. Bina tam bir labirentti.
Beni niye getirdin ki buraya?
Bilim.
Her zamanki gibi iç geçirdim. Bundan hoşlandığımı söyleyemem.
Yazdım bir kenara.
İçinde sadece metal bir masanın bulunduğu eşyasız bir odaya girdik. Masanın bir tarafında parlak turuncu tulum giymiş bir adam oturuyordu. 40'larının sonunda 50'lerinin başındaki kelleşen bir adam. Masaya kelepçelenmişti. Bir tehdit unsuruna benzemiyordu.
Strat da ben adamın karşısına oturduk. Gardiyanlar kapıyı arkamızdan kapattı.
Adam bize baktı. Birisinin ilk sözü söylemesini bekleyerek hafifçe kafasını yana yatırdı.
''Doktor Robert Reddle'' dedi Strat.
''Bana Bob deyin'' dedi adam.
''Size Doktor Reddle diyeceğim.''
Strat çantasından bir dosya çıkarıp şöyle bir gözüyle taradı.
''Suç teşkil eden adam öldürme suçuyla müebbet hapistesiniz.''
''Burada olmam için uydurdukları mazeret bu, evet.'' dedi.
''Kafamı kaldırdım. Sizin projeniz yüzünden 7 kişi öldü, sizin ihmaliniz yüzünden. Bana gayet makul bir mazeret gibi geliyor.''
Adam başını iki yana salladı. 7 kişinin ölmesinin sebebi kumanda odasının prosedürlerin dışına çıkması ve birincil pompalama istasyonunu yansıtıcı kulede işçiler varken çalıştırması. Bu korkunç bir kazaydı ama sadece bir kazaydı. O zaman bizi aydınlatın dedim. Güneş enerjisi çiftliğinizdeki ölümler sizin suçunuzdaysa burada ne işiniz var?
Çünkü hükümet benim milyonlarca doları zimmetime geçirdiğimi düşünüyor.
Peki böyle düşünmelerinin sebebi nedir?
Çünkü zimmetime milyonlarca dolar geçirdim.
Kelepçeli bileklerini daha rahat bir pozisyona soktu.
Ama bunun ölümlerle hiçbir alakası yoktu. Hiç.
Bana kara panel enerjisi fikrinizden bahsedin dedi Strat.
Kara panel mi? Kendini geri çekti. O sadece bir fikirdi. O maili isimsiz göndermiştim.
Strat gözlerini devirdi. Bir hapishanenin bilgisayar laboratuvarından gönderilen bir e-postanın isimsiz olabileceğine gerçekten inanıyor musunuz?
Adam gözlerini kaçırdı. Benim alanım bilgisayarlar değil, ben bir mühendisim.
Kara panel hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum dedi ve duyduklarım hoşuma giderse mahkumiyetinizi azaltabilirim. O yüzden konuşmaya geldim.
Bunu duyunca dikkat kesildi. Tamam. Solar, termal enerji hakkında ne biliyorsunuz?
Strat bana baktı.
Dedim, güneş ışığını yansıtacak bir sürü aynayı bir kulenin tepesine yerleştirmeye böyle deniyor. Birkaç yüz metrekarelik aynanın güneş ışığını tek bir noktaya yansıtmasını sağlayabilirseniz, bununla su ısıtabilir, suyu kaynatabilir ve bir türbini döndürebilirsiniz.
Strat'a döndüm. Ama bu yeni bir şey değil, hatta şu anda İspanya'da işleyen bir solar termal enerjisi santralı var. Bunun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan onlarla konuş. Bir el hareketiyle beni susturdu.
Yeni Zelanda için bunu mu yapıyordunuz?
Dedi, fonu Yeni Zelanda sağlıyordu ama fikir Afrika'ya enerji sağlamaktı.
Yeni Zelanda Afrika'ya yardım etmek için neden bu kadar para harcasın diye sordum.
Çünkü biz iyi insanlarız dedi Radal.
Vay be dedim, Yeni Zelanda'nın güzel bir yer olduğunu bilirdim de.
Ayrıca bunun başında enerjiyi satan Yeni Zelanda'ya ait bir şirket olacaktı dedi Radal.
Öne doğru eğildi.
Afrika'nın altyapıya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için de enerjiye ihtiyaçları var. Dünyadaki en yoğun sürekli güneş ışığının büyük kısmının düştüğü 9 milyon kilometrelik 5 para etmez toprağa sahipler. Sahra çölü orada boş boş duruyor. Onlara ihtiyaç duydukları her şeyi vermeyi bekliyor. Tek yapmamız gereken kahrolası enerji santrallerini kurmaktı.
Sandalyesine geri çöktü.
Ama her bir yerel hükümet pastadan pay istedi. Yolsuzluk, rüşvet, aklınıza ne gelirse. Benim zimmetime çok para geçirdiğimi mi sanıyorsunuz? Anasını sattığımın kuş uçmaz, kervan geçmez yerine bir tane güneş enerjisi santrali kurabilmek için ödediğim rüşveti duysanız dudaklarınız uçuklar.
Sonra diye sordu Strat. Adam bakışlarını ayaklarına çevirdi.
Pilot bir santral inşa ettik. 1 kilometre karelik aynası vardı. Aynaların tamamı bir kulenin tepesine yerleştirilmiş, ağzına kadar su dolu devasa bir su tankına odaklanmıştı. Suyu buharlaştır, türbini çalıştır sistemi biliyorsunuz. Su tankında sızıntı var mı diye kontrol eden bir ekibim vardı. Birisi kuledeyken aynaların başka tarafa çevrilmesi gerekiyordu. Ama kumanda odasındaki birisi sanal bir test yaptıklarını sanıp tüm sistemi aktif hale getirdi.
İç geçirdi.
7 kişi anında öldüler. En azından acı çekmediler, çok çekmediler. Birilerinin bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Tüm kurbanlar Yeni Zelandalıydı, ben de öyleyim. O yüzden hükümet günah keçisi olarak beni seçti. Piyes gibi bir duruşmaydı.
Peki ya zimmete para geçirme diye sordu.
Başıyla onayladı. Evet, duruşmada ondan da bahsedildi ama proje başarılı olsaydı kimsenin ruhu duymazdı. Buradaki suçlu ben değilim. Yani tamam, para çaldım, o konuda suçluyum. O insanları ben öldürmedim. Ne ihmal yüzünden ne de başka bir şekilde.
kaza yaşandığında siz neredeydiniz diye sordu Strat.
Adam duraksadı.
Neredeydiniz diye sordu tekrar.
Monaco'daydım, tatilde.
Orada tam 3 aydır tatil yapıyormuşsunuz. Çaldığınız paralarla kumar oynuyormuşsunuz.
Ben bir kumar bağımlısıyım dedi. Bunu itiraf ediyorum. Hırsızlık yapmamın baştaki sebebi de kumar borcuydu zaten. Bu bir hastalık.
3 ay boyunca kumar oynamak yerine işinizin başında olsaydınız peki, kaza günü orada olsaydınız bu kaza yine de gerçekleşir miydi?
Adamın yüzündeki ifade her şeyi ortaya döküyordu.
Pekala dedi Strat, mazeretler ve laf ebeliği buraya kadar. Masum bir günah keçisi olduğunuz konusunda beni ikna edemeyeceksiniz, bunu biliyorsunuz artık. O yüzden biz işimize bakalım, bana kara panelleri anlatın.
Evet tamam, kendisini toparladı. Ömrümü enerji sektörüne adadım, o yüzden astrofaj çok ilgimi çekti haliyle. Böylesi bir enerji deposu. Güneş'e bunları yapmasaydı insanlık tarihinin en büyük talihi olurdu bu.
Koltuğunda kıpırdandı.
Nükleer reaktörler, kömür santralleri, solar termal santralleri, nihayetinde hepsi aynı şeyi yapıyor. Isıyı kullanarak suyu ısıtıyor, çıkan buharda türbini döndürüyor. Ama astrofajla birlikte bunlara gerek kalmıyor. Astrofaj ısıyı doğrudan depolanmış enerjiye dönüştürüyor. Ve bunun için öyle aman aman bir ısıya bile ihtiyaç duymuyor. 96.415 derecenin üstü her sıcaklık yeterli.
Bunları biz de biliyoruz dedim. Son birkaç aydır bu nükleer reaktörün ısısını kullanarak astrofajı çiftleştiriyorum.
Ne kadar elde ettin? Birkaç gram. Benim fikrim sana günde 1000 kilogram astrofaj üretir. Birkaç sene içinde Meryem Ana görevi için gerekeni üretebilirsiniz. Zaten gemiyi inşa etmeniz daha uzun sürecek.
Pekala, ilgimi çektin dedim. Tabii ki Strat şu kara panelin ne olduğunu söylememişti bana. Kare şeklinde bir metal folyo al. Hemen hemen her metal uygun. Kararına kadar anotla. Üzerini boyama. Anotla. Üzerine şeffaf cam koy ve camla folyo arasında 1 santimetrelik bir boşluk bırak. Kenarlarını tuğla olur, köpük olur, iyi bir yalıtım maddesiyi de kapat. Sonra da güneşe bırak.
Peki bunun ne yararı olacak?
Siyah folyo güneş ışığını emip ısınacak. Cam ısının dışarıya kaçmasını engelleyecek. Tüm ısı kaybının cam üzerinden olması gerekecek ve bu yavaş olur. 100 santigrat derecenin biraz üzerinde denge sıcaklığına ulaşacak.
Başımla onayladım. Bu sıcaklıkta da astrofajı zenginleştirebilirsin.
Evet. Ama bu aşırı yavaş olur dedim. 1 metrekarelik bir kutu ile ideal hava şartları olsa, mesela 1 metrekarelik güneş enerjisinden 1000 watt çıksa,
günde 0.5 nanogram eder dedi aşağı yukarı.
Günde 1000 kilogram nere, bu nere?
Gülümsedi. Mesele panelleri kaç metrekareye sereceğinizle alakalı.
Günde 1000 kilogram üretmek için 2 trilyon metrekareye ihtiyacımız var.
Sahra çölü 9 trilyon metrekare.
Ağzım bir karış açıldı. Bu sefer çabuk oldu dedi Strat, açıkla.
Şey dedim, sahra çölünün bir kısmını kara panellerle döşemek istiyor. Bayağı. Sahra çölünün 1/4'ine.
İnsanlığın inşa ettiği en büyük şey olur bu dedi. Uzaydan rahatlıkla görülebilir. Ters ters adama baktım ve Afrika ile yüksek ihtimal Avrupa'nın da ekolojisini mahveder.
Gelecek buz devri kadar değil.
Strat elini kaldırdı. Doktor Grace bu işe yarar mı?
Koltuğumda kıpırdandım. Yani konsepte sorun yok ama bunu hayata geçirmek mümkün mü hiç bilmiyorum. Yol inşa etmek gibi bir şey değil bu. Bu kara panellerden trilyonlarcasına ihtiyacımız var.
Redel öne doğru eğildi. Bu yüzden kara panelleri sadece folyo, cam ve seramikten yapılacak şekilde tasarladım. Dünyada bu maddeler elini sallasan 50'si. Bir dakika dedim. Bu senaryoda astrofaj nasıl bölünüyor ki? Kara panellerin onları zenginleştirecek, tamam, bölünmeye hazır olacaklar. Ama bölünmelerini sağlamak için başka şeyler de gerekiyor. Ah biliyorum, sırıttı. Takip edecekleri bir manyetik alan oluşturmak için ileride bir mıknatıs olacak. Göç dürtülerini harekete geçirmek için buna ihtiyaçları var. Ardından camın bir kısmına küçük bir kızılötesi filtre yerleştireceğiz. Sadece karbondioksit, kızılötesi spektral izi dalga boylarının geçmesine izin verecek. Astrofaj bölünmek için oraya gidecek. Bölündükten sonra da cama doğru harekete geçecekler. Çünkü güneş o tarafta. Panelin arka kısmında bir yerde hava dolaşımını sağlamak için küçük bir iğne deliği olacak. Hava akımı paneli soğutmayacak kadar yavaş ama astrofajın bölünmek için kullandığı karbondioksiti yenileyecek kadar hızlı olacak. Karşı çıkmak için ağzımı açtım ama planında bir hata bulamadım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü. Dedi Strat. Bir üreme sistemi olarak berbat dedim. Uçak gemisinin reaktörüyle kurduğumuz sistemden çok daha verimsiz ve çok daha az üretim yapıyor. Ama bu sistemi verimli olsun diye tasarlamamış. Bunu ölçeklenebilirlik için tasarlamış. Doğru dedi. Strat'ı işaret etti. Şu anda hemen hemen tüm dünya üzerinde bir ilah gibi otorite sahibi olduğunuzu duydum. Abartmışlar dedi Strat. Çok değil ama dedim. Redal konuşmaya devam etti. Çin'in üretim endüstrisini kara panelleri üretmek için kullanabilir misin? Sadece onları değil, dünyanın endüstri ülkelerinin hepsini ancak bu şekilde mümkün olur. Strat dudaklarını büzdü birkaç saniye sonra, evet dedi. Ve Kuzey Afrika'daki yozlaşmış kör olası devlet memurlarının bu işe bulaşmasını engelleyebilir misin? İşin o kısmı kolay dedi. Bu iş sona erdiğinde kara paneller onlarda kalacak. Dünyanın endüstriyel enerji lideri olacaklar. Al bak işte dedi. Dünyayı kurtar, bir yandan da Afrika'yı fakirlikten kurtar. Tabii ki tüm bunlar sadece bir teoriden ibaret. Kara paneli geliştirmem ve seri üretimi hazır hale getirmem lazım. Bunu hapiste yapamam. Strat bunu bir düşündü, sonra da ayağa kalktı. Tamamdır, bizimlesiniz. Adam yumruğunu havaya kaldırdı. Tünel duvarına monte ettiğim yatağımda uyanıyorum. O ilk gece bantla geçici bir yatak yapmıştım. Daha sonra tutkalın ksenonite iyi tutunduğunu öğrendim. Böylece birkaç destek noktası yapıp şilteyi doğru düzgün yerleştirebildim. Artık her gece tünelde uyuyorum. Rocky bu konuda ısrarcı. Yaklaşık 86 saatte bir de Rocky tünelde uyuyor ve onu seyretmemi istiyor. Yani şimdiye kadar sadece 3 kere uyudu, o yüzden uyku periyodu hakkındaki verilerim yetersiz. Ama çok sektirmedi şimdilik. Gerinip esniyorum. Günaydın diyor Rocky. İçerisi zifiri karanlık, yatağın yanına taktığım ışığı açıyorum. Rocky tünelin kendi tarafında bir atölye kurdu. Boşluk buldukça bir şeyleri tamir ediyor. Gördüğüm kadarıyla gemisinin sürekli tamir edilmeye ihtiyacı var. Mesela şu anda iki eliyle dikdörtgen bir metal cihaz tutarken diğer ikisiyle de iğne benzeri aletlerle cihazın içini kurcalıyor. Son eliyle de duvardaki tutamaca tutunuyor. Günaydın diyorum. Ben yemek yiyeceğim. Birazdan dönerim. Rocky dalgın dalgın el sallıyor. Ye! Sabah ritüelim için yatakhaneme süzülüyorum. Paketlenmiş bir kahvaltı çırpılmış yumurta ile domuz sosisi edip bir torba sıcak kahve içiyorum. En son temizleneli birkaç gün oldu ve kendi kokumu alabiliyorum. Bu iyiye işaret değil. Sünger istasyonunda süngerle temizleniyorum ve temiz bir tulum giyiyorum. Tüm bu teknolojiye rağmen henüz kıyafetleri yıkamanın bir yolunu bulamadım. Ben de kıyafetlerimi suya yatırıp bir süreliğine laboratuvar dondurucusuna koyuyorum. Tüm mikropları öldürüyorum ve koku yapanlar onlar. Kokusuz, kirli kıyafetler. Tulumu giyiyorum, büyük günün geldiğine karar veriyorum. Dil becerimizi geliştirdiğimiz bir haftanın ardından Rocky ile ben önemli konuları konuşmaya hazırız. Artık söylediği şeylerin üçte birini bilgisayara başvurmadan anlayabiliyorum. Süzülerek tünele dönüyorum, bir yandan da kahvemin son yudumlarını içiyorum. Pekala, sonunda bu konuşma için ihtiyacımız olan dağarcığımız var gibi geliyor, haydi bakalım. Boğazımı temizliyorum. Rocky, buraya gelmemin sebebi astrofajın solu hasta etmesi ama Tau Ceti'ye etki etmemesi. Sen de aynı sebepten ötürü mü buradasın?
Rocky ellerindeki cihazı ve aletlerini palaskasına koyuyor ve tutamaçlar aracılığıyla duvara geliyor.
Güzel, bunun ciddi bir konuşma olduğunun farkında.
Evet, Tau neden hasta değil ama Eridani hasta anlamamak. Astrofaj Eridani'den gitmezse halkım ölmek.
Aynen diyorum, aynen. Astrofaj solu hasta etmeye devam ederse tüm insanlar ölecek.
Güzel, aynen sen ve ben Eridani ile solu kurtarmak.
Evet.
Kimindeki diğer insanlar neden ölmek soru diye soruyor Rocky.
Ah, bundan da mı bahsedecektik? Ensemi ovuyorum. Biz buraya gelirken hepimiz uyuduk. Normal uyku değil, özel bir uyku. Tehlikeli ama gerekli bir uyku. Mürettebatım öldü ama ben ölmedim. Kör talih.
Kötü diyor.
Kötü. Diğer Eridyanlar niye öldü?
Ben bilmemek, herkes hastalanmak, sonra herkes ölmek.
Sesi titriyor.
Ben hasta olmamak, nedenini bilmemek.
Kötü diyorum iç geçirerek. Ne tür bir hastalık?
Birkaç saniye düşünüyor. Kelime lazım. Küçük yaşam. Tek şey astrofaj gibi. Eridyan vücudu bunların çok çok tanesinden oluşmak.
Hücre diyorum. Benim vücudumda da çok çok hücreden oluşuyor.
Eridyanca hücre diyor ve notaları giderek genişleyen sözlüğüme ekliyorum.
Hücre diyorum. Mürettebatım hücre sorunu yaşamak. Çok çok hücre ölmek, enfeksiyon değil, yaralanma değil, mantık yok. Ama ben değil, ben hiç değil. Neden sorun? Ben bilmemek.
Hasta Eridyanların her bir hücresi mi ölmüş? Bu kulağa korkunç geliyor. Aynı zamanda radyasyon hastalığını çağrıştırıyor. Bunu nasıl tasvir edebilirim? Aslında tasvire ihtiyaç duymamalı. Uzaya çıktıklarına göre radyasyonun nasıl bir şey olduğunu biliyor olmalılar. Ama bunun için birbirimizin kelimelerini bilmiyoruz henüz. Bunun üzerinde çalışalım.
Bana kelime lazım. Hızlı hareket eden hidrojen atomları. Çok çok hızlı.
Sıcak gaz.
Hayır, ondan da hızlı. Çok çok hızlı.
Kara paksını sallıyor, kafası karıştı. Başka bir şekilde yaklaşmayı deniyorum.
Uzayda bu çok çok hızlı hareket eden atomlardan var. Neredeyse ışık hızında hareket ediyorlar. Çok çok çok zaman önce yıldızlar tarafından yaratıldılar.
Hayır, uzayda kütle yok, uzay boş.
Hayda, hayır bu doğru değil. Uzayda hidrojen atomları var, çok çok hızlı hidrojen atomları.
Anladım.
Bunu bilmiyor muydun?
Hayır.
Şok olmuş şekilde ona bakıyorum. Radyasyonu keşfetmemiş bir medeniyet uzay yolculuğunu nasıl geliştirmiş olabilir?
23. ayrımın sonu. Sayfa 257.